Ayrım 26. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 239. Savunma Bakanı ile Hava ve Kara Kuvvetleri komutanları Molla rejimini devirmek için ayrıntılı planlar hazırlamışlardı. Hamadan'daki mitingden sonra Beni Sadr'a bu planı gerçekleştirmeyi öneriyorlar. Her şey hazır diyor Savunma Bakanı. 4 saat bile sürmeyecek. Birkaç saat daha Hamadan'da kalırsanız bu akşam televizyonda halka muştuyu siz verebilirsiniz. Hiç kan dökülmeyecek. Sadece birkaç kişiyi tutuklayacağız. Beni Sadr kabul etmiyor. Ben darbeci değilim diyor. Hiçbir zamanda bir askeri darbeyi destekleyemem. Ayrıca halk ayaklanmış, peşimizden geliyor. Ne gerek var darbeye? İktidarı Mollaların elinden nasıl alacağız peki diye soruyorlar subaylar. Şah'ın elinden alındığı gibi diye karşılık veriyor Beni Sadr. Tahran'a gelince gazetesi İnkilab-ı İslami'nin yasaklandığını ve yazı işleri bürosunun devrim nöbetçileri tarafından işgal edildiğini öğreniyor. Aynı şey Bazargan'ın gazetesi Mizan'ın da başına gelmiş. Bunun üzerine Beni Sadr bir bildiri yayınlayarak halkı direnişe çağırıyor. İnkilab-ı İslami'nin yasaklandığını ve hakkında açılan davaları duydunuz diyor. Sizin seçtiğiniz cumhurbaşkanını bertaraf etmek istiyorlar. Daha da önemlisi, diktatörlük canavarı sizi bir kez daha eline geçirmek istiyor. Cumhurbaşkanınız ona verdiğiniz görevi yapmaya hazır. Bildiriler, kayıt bantları gibi bütün olanakları kullanarak size yaptıklarım hakkında bilgi vereceğim. Tüm ülke ayağa kalkıyor. İkide bir silahlı çatışmalar oluyor. Herkesin canına yetti artık. Hümeyni son kozunu oynuyor. Hizbullahların önünde yaptığı bir konuşmada diyor ki, ne yapayım ben şimdi bu insanları? Sizlere, ara sokaklarda yalın ayak büyümüş olan sizlere anlatmayacağım da kimlere anlatacağım ben derdimi? Kimlere anlatacağım bu ihanet karşısındaki sükutu hayalimi? Dinleyiciler ağlıyorlar. İmamın da gözleri yaşarıyor, mendille gözyaşlarını siliyor. Ruhumsun Hümeyni diye bağırıyor Hizbullahlar. Bu insanların diye sözlerini sürdürüyor Hümeyni. Kendi mezarlarını kendi elleriyle kazmaları beni üzüyor. İşlerin bu kerteye gelmemiş olmasını arzu ederdim. Son bir defa daha affetmeye hazırım. Radyo ve televizyonda ikrar etsin hatasını. Hataya düştüğünü, halkı isyana teşvik ettiğini, İslam dini aleyhinde çalıştığını ama şimdi pişmanlık duyduğunu itiraf etsin. Münafıklarla, mücahitleri kastediyor, ittifak kurduğunu itiraf etsin. Bu münafıklara yüz vermeyin dedim ben kaç defa bu beyefendiye. Sizin mahvınıza sebep olur bunlar. Daha çok geç sayılmaz. Bir şans daha tanımak istiyorum ben ona. Halktan af dilerse, halkın itimadını kötüye kullandığını itiraf ederse, istikbalde gidişatına dikkat edeceğine söz verirse, son bir defa daha affederim onu. Ayağını kendi mezarına sokmadan düşünsün biraz. Bu benim son ikazım. İşte buydu velayeti fakih, bir çobanın milyonlarca koyuna egemenliği. Hümeyni 12 milyon kişinin seçtiği bir cumhurbaşkanıyla sanki bir ufak çocukmuş gibi konuşuyordu. Çoban söyleyeceğini söylemişti ve sıra koyunlara gelmişti. Birkaç bin Hizbullah parlamento önünde toplanarak Beni Sadr'ın makamından alınmasını ve parlamentoda temizlik yapılmasını istiyorlar. Recai bir laledir, Beni Sadr ise çirkef diye bağırıyorlar. Parlamento Başkanı Rafsanjani ve Milletvekili Gaffari dışarıya çıkıp Hizbullahlarla konuşuyor. Allah sizin eksikliğinizi duyurmasın diyor Rafsanjani. Sizin mevcudiyetiniz memleketimizin meselelerini kendiliğinden çözüyor. Hadi Gaffari de Hizbullahlara Beni Sad'ın sonunun geldiğini söylüyor. Beni Sad idam edilmeli diyor Hizbullahlar. Beni Sad'ın yaşamı tehlikede. Bir suikast yapılsa Mollalar ellerini ovuşturup suçu başkalarının üzerine atacaklar. Beni Sadr saklanıyor. Bu duruma gülmek mi, ağlamak mı gerekir? Fetiş son haddine varmıştı. Cumhurbaşkanı bile saklanmak zorunda kalıyordu. Şimdi bütün halk oyunun son perdesini bekliyor. Yasalar, konuşma ve düşünce özgürlüğü, mahkemelere başvurma gibi demokratik haklar çoktan kaldırılmıştı. Artık silahlar konuşuyor. İşler kaba kuvvetle yürüyordu. Bu yüzden Beni Sadr'ın işi de burada bitmişti artık. Ordunun önerisini kabul etmemişti. Elinde başka silahlı güç de yoktu. Kavgayı sonuna kadar götürmeden ortadan kaybolması halkı düş kırıklığına uğratmıştı. Sabun köpüğü gibi söndü umutlarımız diyordu onu destekleyenler. Mollalara diş geçiremiyorsa ne diye aylarca halkı galeyana getirdi, umutlandırdı, direnişe çağırdı. Şimdi tek umut mücahitler. Herkesin gözü onların üzerinde. Mücahitler iyi örgütlenmişti, silahlıydılar ve halk içinde dayanakları vardı. Solcular bölünmüşler, mücahitler ise bir hasar görmeden bütün kasırgaları atlatmışlar, hatta bu kasırgalardan daha da güçlü çıkmışlardı. 18 Haziran gününün akşamı, halkın mücahitlerinin ertesi gün için bir silahlı ayaklanma planladıklarını öğreniyorum. Benim görüşüme göre mücahitlerin başarıya ulaşma şansı yüksek. Gerçi ayaklanma gününü kendi istedikleri gibi seçememişlerdi ama zaman uygundu ve mücahitler hazırlıksız sayılmazdı. Gerçekten 19 Haziran günü olaylar patlak veriyor. Ülkede bir iç savaş kopuyor. Tahran bir savaş alanına dönüyor. Her iki tarafta da yüzlerce insan kayboluyor. Solculardan destek gören mücahitler Tahran'ın merkezindeki önemli caddeleri ellerine geçiriyorlar. Devrim nöbetçileri ve komiteler de onlara saldırıyor. Bu kadar çok ölü, deşilmiş karın, ezilmiş kafa, dağıtılmış beyin, bu kadar çok kan filmlerde bile görmemiştim. Devrim nöbetçileri gözlerini kapayıp ayaklanmacıların saflarına ateş ediyorlar ve bunlar da ateşe ateşle karşılık veriyorlar. Karşı tarafın eline geçenin bıçak, yumruk darbelerine, tekmelere dayanıp da ölmemesi olanaksız. Kazara bu semte gelen araba sürücüleri arabalarını olduğu yerde bırakıp kaçıyorlar. Ne ölüleri sayan var ne de yaralıları. Aralarında olaylara karışmayanların da olduğu birkaç bin kişi tutuklanıyor. Büyük bir şans eseri, bana bir şey olmuyor. Aynı günün akşamı devrim savcısı mahkemelere şu yönergeyi gönderiyor. Münafıkların savaş ilanından ve bugünkü olaylardan sonra İslam mahkemeleri sert ve acımasızca suçluları cezalandırmalıdır. Buna uymayanlar devrimci yoldan ayrılmış oldukları için ağır cezaya maruz kalacaklardır. Çoğu kimse mollaların devrilmesini bekliyordu. Halkın mücahitlerinin planlı ve hesaplı olarak bu işe girdikleri, kanlı bir maceraya girişmedikleri konusunda güvenliyiz. Kapı önünde iç savaş sürerken, parlamentonun içinde de Beni Sad'ın görevinden alınması için karar önerisi hazırlanıyordu. Beni Sad taraftarı birkaç milletvekili de saklanmak zorunda kalmıştı. Bir milletvekili ağzından burnundan kan gelinceye kadar dövülmüş, canını zor kurtarabilmişti. Beni Sad'a sempati gösteren milletvekillerinin gözleri korkutulmuştu. Parlamentoda bulunan 190 milletvekilinden 177'si öneriye kabul oyu veriyor, 12'si çekimser kalıyor. Sadece bir milletvekili yürekli çıkıp öneriye karşı oy kullanıyor. Sonuç Hümeyni'ye bildiriliyor. Ertesi gün, Haziran'ın 22'sinde Hümeyni, Cumhurbaşkanı'nın görevinden alındığını açıklıyor. Mollaların saflarından olmayan son politikacının günleri böylece de dolmuş oluyor. Sıra artık devrim savcısına geliyor. Abülhasan Beni Sadr diyor savcı, isyana teşvikten ve devlete karşı gelmekten suçlu görülmüştür. Beni Sadr şimdiye kadar mukavemet göstereceğini iddia etmesine rağmen cezalandırılmaktan korktuğu için kaçmıştır. Savcılığa teslim olması duyurulur. Açıklamanın sonunda eski cumhurbaşkanına yataklık edenlerin veya yurt dışına kaçmasına yardımcı olanların işbirliği yapmaktan müfsitlik suçuyla yargılanacakları duyuruluyor. Devletin terörü. Bundan sonraki birkaç gün yaşamımın en kötü günleriydi. Daha sabah erkenden saat 6 haberlerinde evin hapishanesinde yatan, aralarında dost ve tanıdıklarım da olan 165 kişinin idam edildiğini öğreniyorum. Bunlardan biri şair ve tiyatro rejisörü Said Soltanpur. Soltanpur, Şah devrinde uzun yıllar hapis yatmıştı. Çok işkence görmüştü. Yürekli bir mahpus olarak bilinirdi. Halkın fedailerinin sempatizanıydı. Belki de üyesiydi, bilemiyorum. Kendisiyle İran'a dönmeden kısa bir süre önce Batı Berlin'de tanışmıştım. Hapisten çıkınca İran'daki durum hakkında bilgi vermek üzere yurt dışına çıkmıştı. Berlin'de Kurfürstendamm bulvarında düzenlediği renkli ve ilginç yürüyüş, katılanların çoğunun belleklerinden daha silinmemiştir sanırım. Soltanpur, devrimden sonra İran'a döndü ve siyasal içerikli sokak tiyatrosu yapmaya başladı. 19 Haziran'daki olaylarla bir ilişkisi yoktu. Birkaç ay öncesinden beri hapiste yatıyordu. Düğünü sırasında döviz kaçırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Hiç beklemediği bir günde mahkeme önüne çıkarılmadan idam edilmesi, intikam duygusuyla yapılan vahşice ve korkakça bir harekettir. Önümüzdeki günlerde de idamların arkası kesilmiyor. Bazı günler 200'ün üzerinde kişinin ismi yayınlanıyor gazetelerde. Ama aslında idam edilenlerin sayısı bunun çok üzerinde. Pek çok kimse ev aramalarında, sokak ortalarında ve hapse götürülürken yolda öldürülmüştür. Ama muhalefet de eli kolu bağlı durmuyor. 27 Haziran günü Tahran'ın baş vaizi Ali Hameyni'nin bir suikast yapılıyor. Hameyni, Tahran'daki bir camide vaizine başlamak için teybi açınca teyp patlıyor ve vaiz kanlar içinde yere seriliyor. Aynı gün evin hapishanesinin direktörü de bir suikaste kurban gidiyor. Özel muhafızlığını yapan bir devrim nöbetçisi, direktörün kafasına ve kalbine birkaç el kurşun sıkıp ardından kendini pencereden atıyor. Aynı günün akşamı saat 9'a doğru korkunç bir patlama duyuyoruz. Bir tanıdığımızın evinde saklanıyorum. Çok kötü bir şey olmuştu anlaşılan ama ne olduğunu bir türlü öğrenemiyoruz. Birkaç dakika sonra ambulansların ve polis arabalarının sirenlerini duyuyoruz. Çevredeki sokaklar trafiğe kapatılıyor. Radyo ve televizyon bu olay hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Sabah saat 6'da bir arkadaşla dağa çıkıyorum. Gerçi bu çok tehlikeli ama dağları görmeden bu üzücü ve sinir bozucu yaşama dayanamıyorum artık. Geri dönerken arada sırada kahvaltı ettiğimiz bir lokantada bir kalabalık görüyoruz. Görünüşüne bakarak Hizbullah olmadığı kanısına vardığım birine sabah haberlerini dinleyip dinlemediğini soruyorum. Daha haberiniz olmadı mı diyor, çok kötü bir şey oldu. Cumhuriyetimizin en iyi adamları dün akşam bir suikaste kurban gittiler. Beheşti de öldü mü diye ağzımdan kaçırıyorum. Karşımdaki evet deyince artık kendime hakim olamıyorum. Sevinçten ellerimi çırpıp havaya sıçrıyorum ama son anda dikkatli olmak gerektiği aklıma gelip ruhumsun Hümeyni diye bağırıyorum. Birden tüm orada oturanlar ayağa kalkıyor, el çırpıp 3 kez var güçleriyle ve sevinç içinde ruhumsun Hümeyni diye bağırıyorlar. İslam Cumhuriyet Partisi'ne yapılan darbede aralarında partinin ileri gelenlerinin, milletvekillerinin, bakanların, müsteşarların ve nüfus sahibi mollaların da olduğu 70'in üzerinde ölünün olduğunu öğreniyorum. Dağın yamacındaki bir köye geldiğimizde birkaç devrim nöbetçisinin köy halkını yas törenine katılmaya zorladıklarını görüyoruz. Halk törene gitmek istemiyor. Mollaların sonunun geldiğini sanıp onlarla bir arada gözükmek istemiyorlar. Kent ise sevince boğulmuş. Şah'ın devrildiği günde olduğu gibi arabaların çoğu lambalarını yakmışlar. Herkes birbirini kutluyor. Bazı evlerden gelip geçenlere tatlı ikram ediliyor. Son günlerde idamların doğurduğu korku yok olmuş gibi. Ufukta özgürlük güneşi görülüyor. Yine güleceğiz, yine sevineceğiz. Hükümet bir hafta boyunca yas yapılacağını duyuruyor. Önümüzdeki günlerde 84 ölünün adının yayınlanmasına karşın resmi olarak 72 şehitten söz ediliyor. 72 sayısı 680 yılında Hazreti Muhammed'in halefi İmam Hüseyin'in 71 savaşçısıyla şehit düştüğü Kerbela olayını anımsatıyor. Daha sonraları 72 ve birkaç tane daha şehitten söz ediliyor. Beheş'te Zehra mezarlığına giden cenaze alayına 1 milyona yakın insan katılıyor. Bu şaşılacak bir şey çünkü kentin ne güneyinde ne de kuzeyinde bu suikaste üzülen yok. Ama anlaşılan yanılıyoruz biz. Bütün bu olaylara karşın mollaların daha hala bu kadar büyük bir güç potansiyeline sahip olmaları şaşılmayacak gibi değil. Parlamentonun ilk toplantısında milletvekillerinin çoğu yok. Onların yerine birer çelenk konmuş. Bazı milletvekilleri ise sedye ile gelmişler. Tahminlerin aksine idamlar yine de sürdürülüyor ve hapishanelerin tıka basa dolu olmasına karşın daha da çok insan tıkıştırılıyor içeriye. Hapishanelerde genç kızların ırzına geçildiği söylentileri yoğunlaşıyor. Burada da din bir bahane olarak kullanılıyor. Mollalara göre bakire olarak ölen kız cennete gider. Bunun için bunların idamdan önce kızlıklarını bozmak gerekiyormuş. İslam Cumhuriyet Partisi merkezine yapılan darbenin sorumluluğunu kimse üzerine almıyor. Resmi hükümet bildirilerine göre suikastı partinin yönetim ve örgütlenmesiyle görevli olan üyesi Rıza Külahi yapmış. Yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyormuş. Bombanın patlamasından kısa bir süre önce aralarında parlamento başkanı da olan bazı parti üyelerinin toplantıdan ayrılması bir takım söylentilere yol açıyor. Mollalar arasındaki rekabeti herkes biliyor ve her türlü kepazeliği yapacaklarına inanıyor. Aralarında Cumhuriyet'in mimarı Beheşti'nin de olduğu en iyi 85 adamını yitirmek, böylesine stratejik bir ülkede 40 milyon kişiye egemen olmaya çalışan mollalar için öldürücü bir darbe. Bu darbeye mollalar kaba kuvvetle karşılık veriyorlar. Tutuklamalar ve kurşuna dizmeler arttırıldığı gibi hakaretler, aşağılamalar, kültürel ve toplumsal değerlerin ayaklar altına alınması öyle boyutlara ulaşıyor ki ancak en kişiliksiz veya en saf kişiler bundan böyle bu rejime yakınlık duyabilir. 26. ayrımın sonu, sayfa 247.